Ayrım 16, sayfa 167. Mara, uykusuz geçen gecesini, aşağıda yatan Victor'u düşündü. Bütün hayatımız boyunca bizi baştan çıkarabilecek bir sürü şeyle karşılaşırız. Tabii bunlar yaşa göre değişir. Gençken bir erkektir bu, sonra tatlılar ve yemek. Sonra yaşlandığımızda ve bedenimiz yorgun düştüğünde, keşke sabah bir saat daha uyusam dersiniz. Ufak tefek önemsiz bir sürü istek karşısında herkesin iradesi zayıflayabilir ama bizlerin buna müsaade etmesi yasaktır. Ettiğimiz yeminler bizi farklı kılar. Rahibe başlığı takmak bir mutluluk kaynağı olabilir Doktor Alice ama mükemmeliyet hiçbirimizin erişemeyeceği bir mertebe. Çok ağır bir sorumluluktur. Hele hele genç bir kadın için. Bunun genç ya da yaşlı olmakla ilgisi yok. Kemal'a sadece 20 yaşındaydı. Herhalde rahibe başlığını takmadan önce tereddüt içinde olduğu zamanlar olmuştur. Mary Clement hemen cevap vermedi. Düz bir duvara bakan penceresinden dışarı göz attı. Ne zaman dışarı baksa dünyasını bu duvarların arkasına sıkıştırdığını hatırlıyordu muhtemelen. Rahibe başlığını taktığımda 21 yaşındaydım. Peki hiç tereddütleriniz olmadı mı? Bir an dahi olmadı. Mauro'ya baktı. Olmayacağını da biliyordum. Nasıl? Çünkü Tanrı benimle konuştu. Mauro hiçbir şey söylemedi. Ne düşündüğünüzü biliyorum, dedi Mary Clement. Sadece psikoza girenler sesler duyar. Sadece psikoza girenler meleklerin kendileriyle konuştuğunu sanır. Siz bir doktorsunuz ve muhtemelen her şeye bir bilim adamının gözünde bakıyorsunuz. Şimdi bana bunun sadece bir rüya olduğunu söylersiniz ya da kimyasal bir dengesizlik. Geçici bir şizofreni krizi. Bütün teorileri biliyorum. Jenny Diak hakkında söylenenleri biliyorum. Deli bir kadını kazağa bağlayıp yakmışlar. Sizin de şu an kafanızdan bunlar geçiyor değil mi? Üzgünüm. Dini inançlarım kuvvetli değildir. Ama bir zamanlar inanıyordunuz değil mi? Bir Katolik gibi büyüdüm. Beni evlat edinen ebeveynlerim Katolikti. O zaman azizlerin hikayelerini de duymuşsunuzdur herhalde. Çoğu Tanrı'nın sesini duymuştur. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Mağara cevabının baş rahibeyi gücendireceğini bildiği için bir an durdu. İşitsel halüsinasyonlar sıkça dinsel tecrübe olarak yorumlanır. Mary Clement beklediği gibi pek gücenmişe benzemiyordu. Yine Mora'ya sabit bir şekilde gözünü dikip bakarak ''Akıl hastası gibi bir halim var mı sizce?'' ''Kesinlikle hayır.'' ''O zaman söylememde sakınca yok herhalde. Ben de bir kez Tanrı'nın sesini duydum.'' Bakışı bir kez daha pencerenin dışındaki buzlandığı için pırıl pırıl parlayan duvara kaydı. ''Bunu söylediğim ikinci kişisiniz bu dünyada.'' İnsanların ne düşündüklerini biliyorum ama haksız değiller. Başıma gelmemiş olsaydı ben de inanmazdım. Eğer 18 yaşındaysanız ve o sizi çağırıyorsa peşinden gitmek dışında nasıl bir seçim yapardınız ki? Sandalyesine dayandı ve yumuşak bir şekilde ''Bir sevgilim vardı biliyor musunuz? Benimle evlenmek isteyen biri.'' ''Evet'' dedi Maura, ''söylemiştiniz.'' Anlayamadı beni. Genç bir kızın hayattan saklanmasını kim anlayabilir ki zaten? Aynen böyle diyordu. Tanrı'yla beraber olma isteğimi korkakça saklanmak olarak nitelendirdi. Elbette fikrimi değiştirmek istedi. Annem de öyle. Ama ben ne yaptığımı biliyordum. Çağrıyı aldığım andan itibaren ne yaptığımı biliyordum. Arka bahçede oturmuş cırcır böceklerini dinlerken birden onun sesini duydum. Bir zil sesi kadar net ve berraktı. Ve o anda anladım. Sandalyesinde bu sohbeti bölmediği için rahatsız bir şekilde kımıldanıp duran ve ilahi seslerle ilgili muhabbetten oldukça sıkılan Mağara'ya baktı göz ucuyla. Mağara saatine baktı. Muhterem baş rahibe, üzgünüm, artık gitmem lazım. Neden bunları anlattığımı anladınız mı? Evet, anladım. Bunu sizden başka sadece bir kişiye söyledim demiştim. Kim olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Rahibe Kemal'ydı o. Mağara baş rahibenin oransız mavi gözlerine baktı. Neden Kemal'a? O da aynı sesi duymuştu da ondan. Bu yüzden bize geldi. Çok ama çok zengin bir ailede büyümüş. Hyannisport'ta Kennedy'lerinkine çok yakın bir malikanede oturuyorlardı. Ama o da benim gibi bu hayatı yaşamak için çağrıldı buraya. Eğer çağrılıyorsanız Doktor Ailes, kutsandığınızı anlar kalbinizde büyük bir coşkuyla yanıt verirsiniz. Rahibe olma konusunda en ufak bir tereddütü yoktu. Bu emiri yerine getirmeye kendini adamıştı. Peki o zaman hamileliği nasıl açıklayacağız, nasıl oldu sizce? Dedekir Frizoli de aynı soruyu sordu ama sadece atlar ve tarihlerle ilgilendi. Manastıra gelen tamircilerin atlarını, Kemla'nın hangi tarihte eve ziyarete gittiğini sordu. Polis sadece somut detaylarla ilgileniyor. Kemla'nın aldığı çağrıyla, maneviyatıyla falan işleri yok. Hamile kaldı. Ama acaba bir an şeytana mı uydu yoksa tecavüze mi uğradı, bunu bilmek istiyorlar. Başrahibe bir süre hiç konuşmadı. Gözlerini ellerine dikmişti. Üçüncü bir açıklama da var Doktor Halis, diye fısıldadı sonunda. Mauro kaşlarına çattı. Nedir ki o? Benimle dalga geçeceksiniz. Bunu çok iyi biliyorum. Bir doktorsunuz. Laboratuvar testleri ya da mikroskobun altında gördüklerinizi referans alırsınız. Ama bazı zamanlar, mesela ölmüş olduğunu düşündüğünüz bir hastanın birden canlanması gibi açıklanamaz olaylarla karşılaştığınız olmadı mı hiç? Hiçbir mucizeye şahit olmadınız mı? Her doktor kariyerinde mutlaka buna benzer sürprizlerle karşılaşır. Sadece sürprizden bahsetmiyorum. Sizi afallatacak bir şeyden bahsediyorum. Bilimin açıklayamayacağı bir şeyden. Maura, San Francisco General Hastanesi'nde staj yaptığı günleri hatırladı. Pankreas kanserine yakalanmış bir kadın vardı. Kurtulması imkansız bir hastalık değil mi pankreas kanseri? Doğru. Hemen hemen öleceği kesindir. Yaşamaması gerekiyordu. Onu ilk gördüğümde hastalığın son aşamasındaydı. Doktorlar artık serumu kesmek istediler. Ölüme o kadar yakındı yani. Hatta hasta kartında okumuştum. Sadece rahat ettirilmesi yeterli yazıyordu. Yapabileceğimiz başka bir şey yoktu. Zira sonuçta tarif edilemez acılar çekiyordu. Birkaç gün sonra öleceğini düşünüyordu herkes. Ama sonra sizi şaşırttı değil mi? Bir sabah kalktı ve hemşireye acıktığını söyledi. 4 hafta sonra evine gönderilmişti. Başrahibe kafasını salladı. Bu bir mucize. Yo hayır muhterem başrahibe. Mauro ve başrahibenin bakışları çatıştı. Spontan gerileme denir buna. Bu ne olduğunu anlayamadığınızdan sizin uydurduğunuz bir şey. Gerileme denen bir şey vardır hakikaten de. Kanserli hücreler kendiliğinden küçülür. Ya da başka bir şeydi. Bilimin açıklayamayacağı bir şey. Benden mucize olduğunu mu söylememi istiyorsunuz? Sizden diğer seçenekleri de göz önüne almanızı istiyorum. Mesela ölümden dönen bir sürü insan parlak bir ışık gördüğünü söylemiştir. Ya da onlara henüz vakitlerinin gelmediğini söyleyen sevdikleri insanları. Dünyanın her tarafında rastlanan bu tip olayları nasıl açıklıyorsunuz? Oksijensiz kalmış bir beynin halüsinasyonları. Ya da ilahi bir belirti. Gerçekten de bu tip bir belirti bulmayı isterdim. Bu maddesel dünyanın ötesinde bir şeyler olduğunu bilmek beni çok rahatlatırdı inanın. Ama tek başına mucizelere inanmam. Kemla'nın hamileliği bir mucize miydi size göre? Bu da mucizevi olaylardan biri miydi? Bana mucizelere inanmadığınızı söylüyorsunuz ama pankreas kanseri hastanın nasıl iyileştiğini açıklayamıyorsunuz. Açıklamalar her zaman kolay olmaz. Çünkü tıp bilimi ölümün açıklanmasını tam olarak yapamamıştır. Doğru değil mi? Ama hamileliği açıklayabiliyoruz. Bir sperm ve yumurta gerektiğini biliyoruz. Bu çok basit biyolojik bir olaydır başrahibe. Ben günahsız hamilelik denen olaya inanmam. Kemal'ın biriyle cinsel ilişkiye girdiğine inanıyorum. Ya da tecavüze uğradı. Belki de isteyerek yaptı. Ama çocuğu normal yollardan düştü anne rahmine. Ve babanın kimliğinin bulunması, cinayetin aydınlanması açısından çok önemli. Peki baba hiç bulunmazsa ne olacak? Çocuğun DNA'sına bakacağız. Tek istediğimiz babanın ismi. Mesleğinize güveniniz sonsuz Doktor Halis. Bu her şeyin cevabı. Mauro ayağa kalktı. Ayrıca bu cevapları sonuna kadar inandığım için söylerim. Peder Brophy odadan çıkarken Mauro'ya eşlik etti. Loş koridorda birlikte yürüdüler. İyice yıpranmış tahtalar her bastıklarında gıcırdıyordu. O konunun üzerine bir kez daha konuşabiliriz Doktor Halis, dedi Peder Brophy. Hangi konudan bahsediyorsunuz? Rahip durup ona baktı. Çocuğun benden olup olmadığı konusunda. Hiç çekinmeden Mauro'nun gözlerinin içine baktı. Tam aksine başını döndürüp gözlerini kaçırmak isteyen Mauro olmuştu. Aklınızdan geçen bu değil mi? Dedi peder. Nedenini anlayabilirsiniz. Evet, az önce söylediğiniz gibi biyolojinin kaçınılmaz kuralları bir sperm ve yumurtanın yeterli olduğunu söyler. Buraya düzenli olarak gelip giden tek erkek sizsiniz. Ayin veriyorsunuz, günah çıkaranları dinliyorsunuz. Evet, en özel sırlarını biliyorsunuz. Ya da bana söylemek istediklerini desek daha doğru olur. Siz otoritenin sembolüsünüz. Bazıları rahipleri böyle görür, görüşe bağlı. Ama genç bir rahibe adayı için kesin öyleydiniz. Bu da otomatik olarak beni şüpheli mi yapıyor yani? Yeminini bozan bir sürü rahip vardır. Peder içini çekti ve ilk kez mağaradan gözlerini kaçırdı. İnkar ettiği için değil, üzülerek kabul ettiği içindi. Kolay değil, hele bugünlerde. İnsanların bize bakışları, arkamızdan dalga geçmeleri, ayin sırasında kilisemdeki yüzleri inceliyorum ve kafalarından ne geçtiğini tahmin edebiliyorum. Küçük çocuklara dokunup dokunmadığımı ya da genç kızlara taciz edip etmediğimi merak ediyorlar. Onlar da aynı sizin gibi merak içindeler. Ama sizin aklınıza gelen en kötüsü maalesef. Çocuk sizin mi Peder Brophy? Mavi gözler bir kez daha mağaranın gözlerine odaklanmıştı. Bakışı sabitti. Hayır, benim değil. Bir gün bile yeminimi bozmadım. Bizi anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz. Ama sözünüzün bize yetmeyeceğini biliyorsunuz, değil mi? Tabii, yalan söyleyebilirim, doğru. Maura sesini yükseltmemesine rağmen rahibin hafiften öfkelendiğini hissetmişti. Rahip yaklaştığında hiç geri çekilme gereği duymadan karşısında dimdik ayakta duruyordu. Bir günah işlerim, sonra bir başkasını, sonra da bir başka günah daha. Nereye kadar? Yalan söylemek de bir günahtır, bir rahibeyle birlikte olmakta. Bir de sonra cinayet işlemek daha da kötüsü. Polis her türlü olasılığı değerlendirir. Siz de buna dahilsiniz. Ve sanırım benden DNA örneği isteyeceksiniz. Bu sizin bebeğin babası olup olmadığınızı kanıtlayacaktır. Ya da baş şüpheli yapacak. Her ikisi de olabilir. Sonuca bakacağız. Sizce ne çıkar? Hiçbir fikrim yok. Ama bir tahmininiz vardır belki. Burada durmuş bana bakıyorsunuz. Gördüğünüz kişi bir katil olabilir mi sizce? Ben sadece delillerle ilgilenirim. Sayılar ve gerçekler. Başka hiçbir şeye inanmıyorsunuz. Evet. Peki size DNA testi için %100 gönüllü olduğumu ve hazırsanız hemen şimdi kan verebileceğimi söylesem. Kan vermenize gerek yok. Bu bir kan tahlili değil. Sadece pamuklu çubuğu ağzınıza sokmam yeterli. Neyse, pamuklu çubuk. Sadece bunun için gönüllü olduğumu bildirmek isterim. Dedektif Rizzoli ile konuşurum. Test için numune alır. Bu fikrinizi değiştirecek mi? Yani suçlu olduğumu düşünecek misiniz yine de? Dediğim gibi, sonuçları görmeden bir şey söyleyemem. Mauro kapıyı açıp binayı terk etti. Rahip avluya kadar peşinden gitti. Üzerinde sadece cübbesi vardı ve soğuğu umursamıyordu. Bütün dikkatini sadece Mauro'ya vermişti. Katolik bir ailede yetiştiğinizi söylediniz, dedi. Katolik okuluna gittim. San Francisco'daki Holy Innocent'a. Ama yine de sadece kan tahlillerine ve bilime güveniyorsunuz. Neye güvenmem lazım peki? Peki ya sezgiler, inanç? Ve de size, değil mi? Sadece bir rahip olduğunuz için size de mi güvenmem lazım? Sadece bir rahip olduğum için mi? Başını salladı ve acı acı güldü. Buz gibi havada nefes alıp verdikçe ağzından buhar çıkıyordu. Sanırım bu sorumu cevaplıyor. Ben tahmin yürütmem. İşin içinde insanlık denen varlık varsa varsayımlarda bulunmam. Çünkü o kadar çok şaşırtırlar ki sizi. Ön kapıya geldiler. Rahip ona kapıyı açtığında mağara dışarı adımını attı. Kapı birden kapanarak rahiple mağaranın dünyasını bir anda ayırıvermişti sanki. Şu kaldırıma düşen adamı hatırladınız değil mi? Dedi rahip. Hani üzerinde CPR kartı taşıyan adam. Evet. Hayatta. Bu sabah onu ziyarete gittim. Kendine gelmiş konuşuyordu. Bunu duyduğuma memnun oldum. Hayatta kalabileceğini düşünmüyordunuz. Öyle görünüyordu. Görüyor musunuz? Bazen sayılar, istatistikler yanılabiliyormuş. Gitmek üzere arkasını döndüm ara. Doktor Aylis! Diye bağırdı rahip arkasından. Katolik eğitimi aldınız. Hiç iman kalmadı mı sizde? Mağara arkasını dönüp rahibe baktı. İman kanıt istemez, dedi. Ama ben isterim. Doktorların hemen hemen hepsi bir çocuğa otopsi yapmaktan ürker. Mauro eldivenlerini takarken ve aletlerini hazırlarken masanın üzerinde yatan mini minnacık yavruyla yüzleşmek üzere olduğu acı gerçeği mümkün olduğunca düşünmemeye çalışarak bakmaya çalıştı. Aletlerin sesi dışında odada çıt çıkmıyordu. Masanın etrafındakilerin teki bile bir şey söyleyemeyecek havadaydılar. Mara her zaman laboratuvarda ciddiyetin korunmasına özen gösterirdi. Tıpta okurken ölmeden önce bakımını üstlendiği birçok hastanın otopsilerine refakat etmişti. Otopsi yapan doktorlar için bu ölüler isimsiz yabancılar olabilirdi. Ama o, aynı hastaları hayattayken tanıyan biri olarak masada hiçbir şey duymadan yatan ölüsüne bakamaz, hep gözlerindeki pırıltılı farkındalığı hatırlardı. Otopsi laboratuvarı şamata yapılan, önceki geceki flörtten bahsedilen bir yer değildi onun için ve bu tip davranışlara asla tahammülü yoktu. Böyle bir durumda öyle bir sert bakardı ki en saygısız polis dahi karşısında hizaya gelirdi. Kalpsiz olmadıklarını ve streslerini ancak kakara kikir yaparak azaltabildiklerinin farkında olmasına rağmen iki seçenekleri vardı. Ya laboratuvar kapısına geldikleri andan itibaren şamatayı kesecekler ya da mağaradan ağır sözler duymaya kendilerini hazırlayacaklardı. Ama masada bir çocuk yatarken orada bulunanların ikaz edilmeye ihtiyacı olmuyordu. Ayrım sonu sayfa 177. Bu bölümde geçen yabancı isimler. Jenny Dieck. J E A N N E D A R C. Yoni Sport. H Y O N N I S P O R T. Kennedy. K E N N E D Y.